Ayrım 24, sayfa 215. Serhat'ın IŞİD aşkına dair. O sırada Ali Öztürk zedelenen elini şefin tavsiyesiyle buz kovasına sokmuş, şişin biraz inmesini bekliyor ama bir süre sonra donmaya yüz tutan elini kovadan çıkarınca parmaklarının kıvrılmadığını görüyor. El morarmaya başlamış, şişmiş, parmaklar kütük gibi olmuş, felaket bir durumda. Oysa ona iki eli de gerekli. Şarap isteyen konuklar için iki elinde iki şişeyle masalar arasında dolaşması, sonra da isteğe göre peçeteyi dikkatle sarıp şişeyi son anda kıvırarak masa örtüsüne damlatmadan şarabı servis etmesi gerekiyor. Ama sağ eli böyle bir iş göremez artık. Çaresiz bir durumda arkadaşı Serhat'a yalvarıyor. "Ne olur," diyor. "Çaktırmadan şu şarap işini devralıver. Bu elle yapamam." Ama Serhat gözlerini kocaman açarak "Ne diyorsun sen kardeşim? Ben elime nasıl şarap şişesi alırım?" dediği anda durumu hatırlıyor. Serhat zaten zor çalışıyor bu günahkar yerde. Yatalak anasına bakmak zorunda olmasa hiç uğramaz buralara. Otelin hazırlık döneminin başlangıcı olarak belirledikleri günden bu yana 1,5 ay geçmişti. O zamandan beri de Serhat'la arkadaş olmuşlardı. Ama Serhat, Kur'an kursundan yetişmiş, 5 vakit namazında ve aklını din konularıyla bozmuş biriydi. İyi çocuktu ama bu dünyaya sadece neyin günah, neyin günah olmadığını anlamak için gelmiş gibiydi. Şefinden izin alarak 5 vakit namaz kılar, eğer bu akşamki gibi izin koparamazsa daha sonra kaza namazını eda eder, hatta kendini affettirmek için nafile namazları kılar, güneşin en yüksek noktasında dünyaya cinlerin doluştuğu yönündeki çöl inancına yürekten inanır, banyoda da cinler bulunduğu için orada fazla vakit harcamaktan çekinir, ahlaksızlığı tasvir etmek ifsada teşvik eder diyerek arkadaşlarıyla sohbete katılmaz, kadınlara bakmaz, çıplak kadınlar gösterdiği için televizyon izlemez, Bosna'da, Çeçenistan'da, Afganistan'da cihata gidenlere imrenir, Allah yolunda şehadet şerbetini içmenin bir faninin ulaşabileceği en yüksek mertebe olduğuna inanır, İnternette, İslami sitelerde yazılanları izlerdi. Bu sitelerden birinde Rakka'ya giderek IŞİD'e katılan Türk arkadaşlarının mesajlarını okumuştu. Bir kısmı ailesiyle Suriye'ye geçerek İslam devletine yerleşmiş, bir kısmı ise ailesini terk ederek gitmişti. Serhat'ın da en büyük hayali bu Darül Harp ülkesinden ve laik domuzlardan kurtulmak, şeriatın hüküm sürdüğü, hırsızlık yapanın elinin kesildiği, zina işleyenlerin ve küffarın katledildiği o temiz, aydınlık, o İslam kokan topraklara ulaşmaktı. Ama ne yapsın ki yatalak anasının ondan başka bir dayanağı, bir geliri, ona bakacak bir akrabası yoktu. Rakka'ya gitse annesi ölürdü. Gitmese her gün biraz daha boğulduğu bu günah şehrinde, bu İstanbul bataklığında mahvolup gidecekti. Acaba hangisi daha günahtı? Yatalak adasını terk ederek İslam devletine gitmek mi? Yoksa orada Allah yolunda savaşan din kardeşlerinden ayrı kalıp bu günahkarlar cehenneminde yaşamaya devam etmek mi? Bunun cevabı yoktu işte. Bu Ali kendilerinden değildi ama yine de iyi çocuktu. Elinin de bir süre iş göremez hale geldiğini biliyordu ama bu dünyada hiçbir güç Serhat'ı o şişelere dokunmaya zorlayamazdı. Külli müskirin haramdı, hele şarap. Büyükleri ve arkadaşlarıyla her hafta buluşur, zikir ayini yaparlardı. Çünkü Zülcelal'in ismini ne kadar çok tesbih edersen günahtan o kadar uzak durur ve sevap kazanırdın. Serhat da ayinin düzenlendiği gecekondu evine büyük bir sabırsızlıkla gider, kapıda ayakkabılarını çıkarır, başına beyaz takkesini giyer ve kendisine bir gayretullah ihsan edilmiş gibi hissederdi. Zikirden sonra da büyüklerinden, alim ve fazıl hocalardan feyz alma sohbeti başlardı. Bu sohbetlerin başlıca teması, şer-i şerife saygılı, dini mübin uğruna İslam sancağını 3 kıtada dalgalandıran ecdadımızdan sonra bu memlekete gavurluğu getiren, tövbe estağfurullah kadınların başını açıp erkeklere zorla şapka giydiren, burada İskilipli Atıf Hoca'nın ruhuna Fatiha okunurdu, o gök gözlü gavurun, o Selanikli dönmenin, adına Atatürk denilen o deccalin, o İngiliz ajanının yarattığı tahribattı. Serhat bütün zerreleriyle Atatürk'ten, onun yolunu izleyenlerden, laiklerden, Anıtkabir'e giden putperestlerden nefret ediyordu. Eline gelse hepsini kılıçtan geçirir, Allahu Ekber diyerek babasının başında durarak öğrettiği usulde kurbanlık koyun gibi keserdi. Aynen koyunlar gibi onların da gözlerini, ellerini, ayaklarını bağlar, bıçağın enli yanını 3 kere boyunlarına sürer, tekbir getirdikten sonra keskin tarafını bastırır, kan fışkırınca çırpınan vücudu zapt edip kanın iyice toprağa akarak boşalmasını beklerdi. Kafirin öldükten sonra bile bacakları seyirecek de elbette ama o bunun bir refleks olduğunu biliyordu. IŞİD'in kesip gösterdiği her kafir kafası içine bir ferahlığın yayılmasına yol açıyordu. Çünkü onlar da İslami usullere uygun kesiyorlardı kafiri. Aynı hayvan kesme terbiyesinden geçtikleri anlaşılıyordu. Kafa kestikten sonra ha koyun, ha dana, ha insan ne fark ederdi? O koyunlar kafirlerden ve laiklerden daha masumdu. Neyse ki ülkenin başında tam olarak içine sinmese, dünya malına fazla düşkünlüğüyle Kelamullah yolundan ayrılmış görünse bile, yine de öteki gavurlardan iyi, alnı secde gören bir imam vardı. İşte şimdi ulul emre itaat kuralı yerine getirilebilirdi. Liderin, Gulbeddin Hikmetyar gibi ulu bir zatın dizinin dibine kıvrılıverdiği fotoğrafı odasının duvarına asmıştı. Ne mutlu ki devletin başına böyle bir zat-ı şerif geçmişti. Geçen yaz, işsiz geçen o zor günlerinde, mübarek Ramazan-ı Şerif şerefine kurulan iftar çadırlarında hem orucunu açmak hem de zavallı anacığına yiyecek bir şeyler götürmek için Eminönü'ne gider ama daha önce Sultanahmet Camii Şerifi'nin önünde halka nasihat eden, onların sorularını cevaplayan o nur yüzlü mübarek zatın televizyondan da canlı olarak yayınlanan sohbetini izlerdi. Meydanda yüzlerce mümin kardeşi, bacısı otururdu. Onlar elden ele gezdirilen mikrofonla sorularını sorarlar, sahnedeki mübarek ilahiyat profesörü de evvelallah derin ilmiyle hepsini cevaplandırırdı. Her şeyi bilirdi bu hoca. Soruların tamamı günah üstüneydi. Mesela bir kadın, ''Hocam ben orucumu tutuyorum, namazımı kılıyorum, Allah'ıma karşı her vazifemi yerine getiriyorum.'' demişti. Hoca da ''Allah kabul etsin evladım.'' deyip, canlı yayın zaman kısıtlamalarını, reklama gideceklerini hatırlatarak sorusunu sormasını istemişti. Kadın, ''Hocam, benim kocam oruç tutmuyor. Benden de yemek bekliyor. Ona yemek yapıp götürdüğümde günaha girer miyim?'' diye sormuştu. Hoca mikrofonu almış, ''Kocana hizmet etmek senin mesuliyetindir kızım.'' demişti. ''Hizmetini yap, onu Allahü Teala ile baş başa bırak. Herkesin günahı sevabı boynuna.'' Sonra ergenlik yaşında bir çocuk tir tir titreyerek hocasına banyoda fazla oyalanmanın, aynaya fazla bakmanın günah olup olmadığını sormuştu. Hoca da evet demişti, günahtır evladım çünkü cinler oraları çok sever. Böylece istimnaya çok düşkün olduğu belli olan, sivilceli, gözlerinin altı morarmış oğlan meyus bir şekilde yerine oturmuş, yanında oturan şişman başörtülü anasıysa bu cevaba çok memnun olmuştu. Oğlana ben sana demedim mi gibilerinden baş sallıyordu. Aslında Serhat'ın cesareti olsa kafasını kurcalayan soruyu sorar, anasıyla cihat arasına sıkışan ruhunu ferahlatacak bir cevap almak için mikrofonu isterdi. Ama böyle ulu orta sorulamazdı ki bu soru. Bu deccal devletin polisleri hemen yakasına yapışırdı insanın. Gidiş İslam yönündeydi ama memleket henüz o deccalin tesirinden tam olarak kurtulamamıştı. Neyse ki o günler hızla geliyordu Allah'ın izniyle. Uzun zamandır kafasını kurcalayan, cevabını bulmak için beynini patlatmasına rağmen hiçbir sonuç alamadığı ve cevabı hiçbir kitapta bulunmayan, hatta sorulması bile küfür sayılabilecek birkaç soru daha vardı. Çok iyi biliyordu ki bu soruları onu ifsat etmek isteyen şeytan aklına sokuyordu. O da İslam'a uygun bir cevapla şeytanı savmak istiyor ama onu mat edecek cevabı bir türlü bulamıyordu. Kafasını kemiren sorulardan birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhterem pederlerinin Abdullah olan ismiydi. Serdar ilminin yettiği kadarıyla bu ismin Allah'ın kulu manasına geldiğini biliyordu. Peki nasıl olmuştu da Peygamber Efendimizin henüz dünyayı İslam'la şereflendirmediği cahiliye devrinde doğmuş olan bu mübarek zatın isminde Allah adı geçiyordu? İkinci soru daha da belalıydı. Yaratılmışların en şereflisi olan insan nesli, Hazreti Adem atamız ve Hazreti Havva anamızdan türediğine ve ikinci nesilde onların çocuklarından başka kimse bulunmadığına göre bu türeme nasıl olmuştu? Kardeşler birbirinin, tövbe estağfurullah, karısı kocası durumuna mı gelmişlerdi? Eğer böyleyse bu Allah indinde cennet elması yemekten de Kabil'in cinayetinden de daha büyük bir günah değil miydi? İnsanlığın temelinde günah mı vardı? Serhat ikinci soruyu büyük bir cesaretle feyz aldığı derin hocalarından birine sormuştu. Adam bir süre sakalını sıvazlayarak düşündükten sonra dünyanın başlangıcında insan soyu türesin diye kardeşler arasında evliliğe bir müddet izin verildiğini söylemişti ama sesi ve yüzü tereddüt ettiğini o kadar belli ediyordu ki bu cevap Serdar'ı hiç tatmin etmemişti. Bunun üzerine hoca, "Biliyorum ki bu cevap seni rahatlatmadı evladım," demişti. Ama sen ol, bu şeytani suallerden uzak dur. Sırrı ilahiyi aciz mantığınla çözmeye çalışma. Sonra Allah muhafaza, şirke ve küfre düşer, cehennem azaplarına duçar olursun. Serhat da bunun üzerine kafasını bu tip zehirleyici sorulardan azade tutmaya gayret etmişti ama derken Hazreti Nuh'la ilgili olarak aynı düşünce gelip yerleşivermişti beynine. Madem tufandan sonra Nuh peygamberin eşi ve iki oğlundan başka kimse kalmamıştı dünyada, çoğalın emir nasıl uygulanmış ve yeryüzü nasıl insanla doldurulmuştu? Tövbe estağfurullah, yoksa... İş buralara geldiğinde Serhat hemen abdest alıp namaz kılıyor, tesbih ediyor ve adı batasıca şeytanın ifsad etmeye çalıştığı ruhunu temizlemeye çalışıyordu. Ne var ki bu işi tek başına çözemeyeceğini, aklına durup durup sapkın düşünceler sokan şeytanı tek başına kovamayacağını anlamıştı. Ne kadar tesbih çekse, ne kadar tövbe etse, ne kadar şeytanın ivasından Allah'a sığınırım diye tekrarlasa bile günahkar olduğu duygusundan bir türlü kurtulamıyordu. Ancak kendisi gibi müminlerin arasında yaşayarak, Allah yolunda yürüyerek çözebilirdi bu sorunu. Tek yolu buydu. İnternette her gün IŞİD'in mesajlarını okuyor, bütün dünyadan evlerini terk edip İslam devletine giderek cihada katılan hakiki Müslümanlara gıpta ediyordu. Ankara'dan, Konya'dan, İstanbul'dan yüzlerce salih insan bu işi başarmıştı da kendisi niye yapamıyordu? Yoksa o kahrolasıca şeytan yüreğine bir korku düşürmüş, o da Allah korusun annesini mi bahane etmeye başlamıştı? Beynini kemiren bu düşüncelerle bir gece istihareye yatmaya karar verdi. O gece ani bir ilhamla kalbine dolan bir rübaiyi kağıda geçirdi. Cenab-ı Hakk'a döndü mübarek yüzler, arş-ı âlâdan açıldı ilahi teber. Oradan elini uzattı sanki peygamber, aldı kalbimi zelzeleyi tufan, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Uyumadan önce bir istihare namazı kıldı. Rabbin kendisine doğru yolu göstermesi için yalvardı, uykuya vardı. Hiç rüya görmeden sakin bir biçimde uyudu. Kendisine yol gösterecek ilahi rüya gelmedi. Yalnız başka bir şey oldu. Ayaklarını sıcak ve ıslak bir şeyin yaladığı duygusuyla uyandı. Korkuyla ayaklarına baktıysa da hiçbir şey göremedi. Bu duygu o kadar güçlüydü ki yatağın altına bile baktı, sonuç değişmedi. Buz gibi sularla abdest alıp sabah namazını kıldıktan sonra uzun uzun düşündü. Artık kalbi biliyordu ki ilahi mesaj buydu. İyi ama ne anlama geliyordu? Ayaklarının yalanması ne demekti? Tefsir kitaplarını, derin hocaların rüya tabirlerini açtı, okudu, okudu, okudu. Sonra Rab tarafından kalbine ilham nazil olarak muazzam gerçeği tüm açıklığıyla gördü. Kalbi çarpmaya başladı. 3 kere cihat duası okudu. Cihat onu çağırıyordu. Hazreti Peygamber'in dediği gibi cennet kılıçların gölgesindeydi. Ayaklarına dokunulması ise açık bir çağrıydı. Ellerine dokunulsa bir şey alması ya da bir şey vermesi gerektiğini anlayacaktı. Başına dokunulsa düşünecekti. Dudaklarına dokunulsa konuşacaktı. Kulaklarına dokunulsa işitecekti. Gözlerine dokunulsa görecekti ama bunların hiçbiri olmamıştı işte. Ayaklarına dokunulmuştu. Yani gitmesi emredilmişti. Alemlere rahmet olarak gelen gül kokulu Efendimiz'e Miraç'tan önce gök atı Burak gönderildiğinde onun ayaklarına dokunulmamış mıydı? O mübarek Burak'ı düşündü. Katırdan küçük, merkepten büyük, beyaz, yıldırımdan yaratılmış, kanatları ışıl ışıl yanan cennet atı. Onu Hazreti Cebrail getirmişti Peygamber Efendimiz'e. O sırada Efendimiz Mekke'de uykudaydı. Cebrail onun ayaklarını öpmüştü. Kana olmadığı ve cennette yaratıldığı için Cebrail'in dudakları soğuktu. Bu soğuk öpüş Resulü uyandırmıştı. Cebrail ona Allah'ın elçisini yanına çağırdığını söylemişti. Evin kapısında ışıl ışıl kanatlı, insan yüzlü Burak beklemekteydi. Hazreti Muhammed Burak'a binmiş, uçarak önce Sina Dağı'nın doruklarına, sonra da rüzgarları içerek Allah'ın katına ulaşmıştı. Serhat da Resul'ün adına cihata gidecekti. Yine dağları aşarak, rüzgarları içerek. Kafasındaki fesadı, şeytanın içine saldığı sapkınlığı ancak cihat ateşi ve kafir kanı temizleyebilirdi. Eğer kaderinde varsa en yüksek mertebeye, yani şehitlik makamına bile kavuşabilirdi. Emri aldıktan sonra durmak olmazdı. Bir an önce gitmeliydi. Bunları düşündüğü zaman anasına ilk kez sevgiden, şefkatten başka bir his duydu. Hınç. İlahi emirle arasına giren, onu ya gazilik ya şehitlik mertebesinden mahrum bırakan anasına karşı öfkeyle doldu içi. Keşke ölse artık diye düşündü. Bir an önce ölse de bana daha fazla engel olmasa. Sonra böyle düşündüğü için korktu. Yoksa şeytan yeni bir tuzak mı kurmuştu ona? Anasının ölümünü isteyen günahkar evlat durumuna düşmesini mi istiyordu? Kafası karıştı. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edemiyordu artık. Serhat henüz bilmiyor ama fesat gibi görünen hangi ilhamın Allah'tan, ilham gibi görünen hangi fesadın şeytandan geldiğini anlama savaşı kısa bir süre sonra bitecek. Ocak ayının 3. haftasında annesi huzur içinde vefat edecek. Serhat onu dualarla toprağa verirken belki bu ölümün de ilahi bir işaret olduğunu düşünerek avunacak, onun ölümünü dilediğine aklına getirmemeye çalışacak. Sonra internet üzerinden sohbet ettiği Rakka'daki mücahit arkadaşına durumu anlatacak. Onun talimatlarına uyarak bir otobüse binecek, saatlerce yol gittikten sonra Suriye sınırına varacak, orada kendisine verilen adresi bulacak. Sınırdaki boş bir siloya girince onu karşılayan, silahlar giymiş, ellerinde tüfeklerle gözüne Bedir'in aslanları gibi görünen IŞİD askerleriyle buluşacak, Allah'a hamd edecek. Kardeşleri onu alıp sınırdan geçirecekler. Önce bir eğitim kampına alınacak, her gün silah talimi yapacak, bombalı yelek giymeyi, kalaşnikov, rotetatar kullanmayı öğrenecek. 5 vakit namazını kılacak, yatsı namazından sonra Arapça dersi alacak. Zaten kulak yatkınlığı olduğu için kısa sürede anlamaya başlayacak o mukaddes lisanı, lisan-ı Arabi'yi. Bir süre sonra kamptan Rakka'ya gidecek. Orada kadınların hiçbir yerinin görünmediği, edepli iffetli yaşadığı, namaz vakti kimsenin sokakta kalmadığı, içki içilmeyen, günah işlenmeyen, hırsızlık yapanın elinin kesildiği, hileli mal satanın kırbaçlandığı şehirde mutlu bir dönem geçirecek. Rakka'daki hayatı asr-ı saadete benzetecek. Kendisine bunları gösterdiği için Allah'a yine hamd edecek. Ne yazık ki fazla sürmeyecek bu dönem. Komutanları onun İstanbul'a dönmesini isteyecekler. Serhat hiç istemese de o günah şehrine gitmeyi, tekrar o çirkefin içine gömülmeyi, üstleri bunun da cihatın bir parçası olduğunu, günü geldiğinde çok önemli bir iş yapacağını söyleyerek yüreğini ferahlatacaklar. İstanbul'a dönecek. Eskiden çalıştığı Konstantiniye Oteli'ne başvuracak. Kadro dolu olduğu için almayacaklar. araya araya başka bir otelde iş bulacak. O da 5 yıldızlı. Önemli insanların katıldığı şık davetler verilen bir otel. Tam havaya uçurmayı isteyeceği cinsten. 7 ay kadar çalıştıktan sonra bir gün gelip evinde bulacaklar onu. Bomba yüklü bir yelek getirecekler. Ertesi gün Serhat 2 rekat namaz kıldıktan sonra yeleği giyecek, kendisine söylendiği gibi kafirlerin konsolosluk binasına gidecek, kapıdaki kontrol kulübesine yaklaştığında Allahu Ekber diye bağırarak pimi çekecek. Vücudunun parçalara ayrılarak havaya dağıldığını göremeyecek. Kendisiyle beraber kulübedeki Mersinli bekçi, 3 çocuk babası Süleyman'ı öldürdüğünü de. Ayrım sonu, sayfa 223.